Ayrım Altı, Kale, Stephen James, Sayfa 69, 12. Bölüm. Lien Hua'yı ve polisi beklerken cep telefonumda olay yerinin bazı fotoğraflarını çektim ve yetkili görevlilere yollaması için tramvayın güvenlik şefine elektronik postayla gönderdim. Eskiden kaza veya suç mahalline fotoğrafçının gelmesini beklememiz gerekirdi. Artık öyle değil. 21. yüzyıla hoş geldiniz. Evsiz adamın dişinin hala kolumda gömülü olduğunu fark ettim. Tessa'nın görmesine fırsat vermeden çektim. Zannettiğimden daha çok acıdı ve onu cebime atıp kanamayı durdurması için anorağımın elastik kolunu yukarıya doğru çektiğim zaman parmaklarım az da olsa titriyordu. Birkaç dakika sonra 3 polis arabası ve bir ambulans kenara çektiler ve sanki sıraya girmiş gibi Lien Hua da gelip tam onların arkasına park etti. Lien Hua karşıdan karşıya geçerken erkek ve kadın polis memurlarının onu takip eden gözlerini fark ettim. Hiç şaşırmadım. Ne de olsa doğulu edası, küçük burnu ve çıkık elmacık kemikleriyle çok zarif ve güzel bir yüzü vardı. Kibarca söylemek gerekirse vücudu çok ama çok formdaydı. Tabii ki çok zeki ve stres altındayken sakindi. Bekar ve 32 yaşındaydı. Yani benden sadece 4 yaş küçüktü. Sonuçta tanımış olduğum en çekici kadınlardan birisiydi. Bana doğru yaklaşırken tüm bunları düşünmemeye çalıştım ve acele bir selamlamadan sonra ona olup bitenleri anlatmaya odaklandım. İlk yardım elemanlarından birisi bana kolum için bir tüp antibiyotik krem vermişti. İsteksizce kaldırımın kenarında oturmuş, lastik bilekliğini bileğinde şaklatan ve ara ara not defterine bir şeyler yazan Tessa'ya doğru yaklaştığımızda anorağımın kolunu aşağıya çektim. Bir süre sonra Lien Hua yanına oturdu. ''Merhaba Tess.'' Ona bakmadan ''Ajan Jiang'' dedi. ''İyi misin?'' ''Şak.'' Psikoanaliz falan yapmaya çalışma, sadece uyumak istiyorum. Lien Hua ince parmağını kaldırımın bir yanından diğer yanına doğru gezdirdi. Öyle olsun. Bunun üzerine ayağa kalktı ve elini Tessa'ya uzattı. Antibiyotiğin bir kısmını koluma bulamayı bitirdim ve tüpün kapağını geri taktım. Tessa, Lien Hua'ya burada işim bitene kadar seninle kalmasını rica ettim. Şak şak, kimseye ihtiyacım yok benim. Lien Hua, Tessa'nın elini tutmayacağını anlayınca onu aşağıya indirdi. ''Lütfen.'' Çenesini alçalttı, ayağa kalktı ve Lien Hua'nın arabasına doğru öfkeyle yürüdü. ''Şak, şak, şak. Şu lastik bileklik hakkında onunla konuşmam lazım.'' Tessa duyamayacağı kadar uzağa gittiğinde Lien Hua'ya kötü bir geceydi. Ancak kendisini toparlayacağını düşünüyorum. ''Otelde görüşürüz, tamam mı?'' dedim. ''Tabii ki.'' Hafifçe dirseğine dokundum. Geldiğin için sağ ol. Rica ederim dedi. Sana yardımcı olabildiğim için memnunum. Sözleri kafamın içerisinde döndü durdu. Benim için muhtemelen onun kastetmek istediğinden çok daha fazla anlam ifade ediyorlardı. Ben de. Sonra arabasına Tessa'nın yanına atladı. Yüzü dibine fırça gibi kalın bir sakal yapıştırılmış et parçasına benzeyen bir polis memuru bağırdı. ''Nereye gittiğini sanıyorsun?'' Büyük bir yara izi polisin yanağı boyunca uzanmış ve dudağını aşağıya çekerek yüzüne sanki alay ediyormuş gibi bir ifade vermişti. Kollarında gömleğinin dışına kadar sarkan iki piton dövmesi vardı. Dedektif rozeti takıyordu. ''Olanları görmediler.'' dedim. ''Bana şüpheyle bak. Sen, Patrick Bowers, federal ajanım, FBI.'' Kimliğimi çıkarırken bariz bir şekilde kotuma, spor ayakkabılarıma ve tişörtüme dikkat ederek kıyafetimi inceledi. ''Federal ajan öyle mi? Eğer FBI ajanıysan kösel ayakkabıların ve küçük aptal kravatın nerede?'' Ben de ona az kalsın kahvaltı çöreğinin ve cici küçük bıyığının nerede olduğunu soracaktım. Ancak arkadaşlığımızı başlatmanın en iyi yolunun bu olduğundan şüpheliydim. Bunun yerine ona federal kimliğimi gösterdim. Lien Hua beklemişti. Fakat şimdi ona gitmesi için başımla işaret ettim. Dedektif artık iki kadınla da ilgilenmiyor gibiydi. Çenesini ileri geri oynatarak kimliğimi inceledi. ''Demek ki federaller artık bu tür olaylara da karışıyorlar, öyle mi?''
''Neye karışıyorlar?''
''Kimliği bana verdi. Bana bak, eğer buraya gelip bir tür mahalle kavgası başlatacaksan...'' Rozetindeki ismi okudum. Dedektif Dunn. Ben buraya soruşturma yapmak için gönderilmedim. Burada sadece John Doe'nun intiharına şahit olduğum için bulunuyorum. Burada bilmediğim başka şeyler mi dönüyor? Sarımsak kokan nefesini hissedebileceğim kadar yaklaştı. Burası benim şehrim. Bir dahaki sefer sen ve Quantico'lu mürekkep yalayan avukat arkadaşların devam eden bir soruşturmaya burnunuzu sokmaya karar verdiğinizde en azından doğru kanallara göz atma nezaketini gösterin. Geri çekilmeni öneriyorum dedim. Hemen. Yavaşça geri gitti. Hangi devam eden soruşturmadan bahsediyorsunuz dedektif? Aşağılamayı bırak. Neden bahsettiğimi biliyorsun. Aksi takdirde burada olmazdın. Zımpara kağıdını andıran kirli sakalını ovdu. Demek aynı zamanda fotoğrafçısın öyle mi? Herkese gönderdiğin şipşak çekilmiş tramvay fotoğraflarına ne demeli? Bu herif başka bir şeydi. Rozetinde cinayet dedektifi olduğun yazıyor. Milwaukee'de 6 yıl çalıştım ve en azından cinayetten şüphelenilinceye kadar intiharı doğrulayacak bir görgü tanığı için seni buraya yollamayacaklarını çok iyi biliyorum. Neler oluyor burada? Pis pis güldü. Anladım. Demek bu şekilde oynamak istiyorsun pekala. Her tarafta bezi olan bir federal ajansın. Neden bunu kendin çözmüyorsun? Tamam dedektif, senin de bildiğin gibi bu iyi bir fikre benziyor. Dediğini yapacağım. Sesi sertleşti. Pekala, şu şüphelendiğin adam, ona dikkatlice bakamadın değil mi? 30'larının ortasında veya sonlarında sarı saçlı, favorisiz, belli belirsiz bir keçi sakalı tüm zaman boyunca oturmuştu. Ancak başı bordo renkli 2003 model Ford Mustang'in tavanına yakındı. Yani boyu belki 1 metre 92 ya da 95 santim kadardı. Nextel marka telefon kullanıyordu. Sol kolunda dazlak kartal dövmesi vardı. Bunun dışında vücudunda görünürde bir iz veya takı yoktu. Mustang'in ön panelinde sürücü tarafında yaklaşık 20 santimetre uzunluğunda bir çizik vardı. Arizona plakalı B73 numaralı. Dan bana baka kaldı. Söylediklerimi not ediyor musun diye sordum. Bunları uyduruyor musun? Hayır. Arkasında kalan Petco Parkı'nın ufuğa karşı görüntüsüne bakarak benim işim bu dedim. Son 2 saat boyunca Creighton Mallis ve adının Randy İ ile yazılan olduğunu söyleyen Esmer, şehir merkezindeki bir şarap evinde içki içtiler ve 2 gece kulübüne gittiler. Şimdi ise Esmer, arabanın aynasında saçıyla uğraşırken, Creighton arabayı gemi tersanelerine doğru sürüyordu. Peki nerede kalıyorsun Neville? Chula Vista'da kendime ait bir yerim var. Creighton Esmer'in arabaya kendi arzusuyla binmesine sevinmişti. Binip binmeyeceğinden emin olamamıştı. Ne var ki bu çok kolay olmuştu. Kapıyı aç, binmesine izin ver, kapıyı kapat. Böyle olması çok daha iyiydi, çok daha tatmin ediciydi. Creighton polislere dikkat etti, her zaman tetikte olmak gerekiyordu, ışıkta durdu. San Diego'yu bilmediğini söylemiştin dedi aynayı yukarıya kaldırarak. Hangi rüzgar attı seni buralara? Üzerinde çalışmakta olduğum bir film projesi. Çok fazla seyahat ederim. Burada ne kadar kalmayı planlıyorsun? Duruma bağlı. Hangi duruma? Burada işlerimi ne kadar zamanda halledeceğime. Yeşil ışık yandı ve Creighton kameralı depoya giden sokağa saptı. Benim mesleğimde çoğu zaman bir seferde tek bir davayla ilgilenme lüksü olmuyor. Bir olayı çözmek üzere ilerliyorken bir diğeri sessizce arkanızdan size yaklaşır. Böylelikle aklım kundaklama davasına odaklanmış olsa bile John Doe'nun intiharının etrafında dönen garipliklerin beni dürttükleri gerçeğini görmezlikten gelemezdim. Bu nedenle aklımda 2 dava içinde yer açtım. Siyah spor çantalı adamın ve arkadaşının oradan tesadüfen geçiyor olmalarına rağmen olup bitenlere dönüp bakma zahmetinde bulunmamaları bence mantıklı değildi. Çoğu insan doğal bir içgüdüyle merakla bakar. Tabii eğer ilgilenmiyormuş gibi görünmek istemiyorsa ve ancak saklayacak bir şeyleri olan insanlar bu şekilde davranır. Bunun yanı sıra içimde gitgide büyüyen bir his bana burada daha başka olayların da döndüğünü söylüyordu. Özellikle de kaza yetkilisiyle ilgili olarak paranoyak olmuş yeni arkadaşımın söylediklerini duyduktan sonra. Bu yüzden dedektif Dan'a ifademi verip kolumu sargı beziyle sardıktan sonra birkaç dakika kaza sırasında tramvayda bulunan yolculara, aralarında tramvay durmadan önce içeride siyah çantalı bir adam gören birisi olup olmadığını sordum. Kimse görmemişti. Daha sonra tramvay istasyonlarındaki video kayıtlarına bakıp iki adamın tramvaya binip binmediklerini görebilirdim. Olay yerini terk etmeden önce tekrar metal çitlere doğru yürüdüm ve aradaki açıklığa baktım. Birkaç şehir görevlisi tramvayın ön kısmını fırçalıyordu. Aralarından birisi Jay Leno'nun televizyon programını kaçırdığı için ayıflanıyor, bir diğeri ise Lakers basketbol takımının ilk beşini tartışmak için onun ilgisini çekmeye çalışıyordu. Onların hemen arkasındaki ciddi görünümlü bir polis memuru ayakkabıyı eline aldı. Tam da düşündüğüm gibiydi, içi boş değildi. Etrafıma tekrar bir göz gezdirdim ve arabama atladım. İnsan ısırıklarının çoğu enfeksiyonla sonuçlandığından antibiyotik almak için hastanenin önünde durdum. Acildeki doktorlar ısırık nedeniyle hepatit C ve HIV testi de yaptırıp bir hafta içinde geri gelmemi ve 6 ay içinde de testleri tekrar yaptırmamı söylediler. Şimdilik bununla ilgili olarak yapabileceğim başka bir şey olmadığı için bunu aklımdan çıkardım. Hastaneden ayrılmadan önce cumartesi arabanın ön camına olanları anlattığım zaman Avis araba kiralama şirketi temsilcisinin yüzünün alacağı ifadeyi gözümün önüne getirdim. Bu çok ilginç olacaktı. Ertesi sabah Tessa'nın camda John Doe'nun kanından çizikler ve damlalar görmemesi için 24 saat hizmet veren bir araba yıkayıcısı aradım. Bu arada aklım sürekli olarak iki dava arasında gidip geliyordu. 13. Bölüm. Creighton ve Randy deponun açık park alanına vardılar. Creighton Randy'nin cep telefonuyla mesaj gönderdiğini gördü. Kime yolluyorsun? O da arkadaşıma. Beni geç vakte kadar beklememesini söylüyorum. Bu iyi bir fikir. Telefonu kapatıp yerine koydu ve sonra camdan dışarı baktık. Nereye geldik? Sana gittiğimizi sanıyordum. İlk önce burada bir iş halletmem gerekiyor. Hadi gel. Seni burada tek başına bırakmak istemiyorum.
Sen neden bahsediyorsun? Neyi halletmen gerekiyor?
Ona yanıt vermeden sadece kapısını açtı. Ancak kapısını açtığı anda cebindeki cep telefonunun titreşimiyle hayata geri döndü. Anında kim olduğunu anladı. Bu numara sadece tek bir kişide vardı. Telefonu çıkardı. Evet.
Zamanı geldi dedi elektronik ses. Bu gece yapıyoruz.
Ne? Creighton'ın gözleri Randy'ye kaydı. Ciddi olamazsın.
Bir sessizlik oldu. Hazırsın değil mi?
Tabii ki hazırım. Ama bunu gündüz vakti yapmayı planlamıştık. Onu bulmak için en azından 5 saate ihtiyacım var ve...
Randy kollarını birbirine kavuşturdu.
Kimi bulmak için?
Şşşt dedi.
Kim var orada diye sordu şey. Önemli değil dedi Creighton. Dinle sana söylüyorum. Bu gece iyi olmaz. Aceleye getirilmeyi sevmem. Plan onu evden işe doğru giderken almaktı.
Randy makyaj malzemelerini geri koydu. Çantasının fermuarını çekip kucağına yerleştirdi. Kimi almaktan bahsediyorsun Neville?
Creighton telefonu ağzından uzaklaştırdı ve ona dik dik bakarak bir saniye diye tısladı. Planlar değişti dedi şey. Şimdi yapıyoruz. Hunter harekette beni hayal kırıklığına uğratma.
Telefon aniden kapatıldı ve Creighton otururken onu tekrar cebine sokmanın çok zor olacağını fark ederek yanına, iki koltuğun arasına koydu.
''Neler oluyor?'' diye sordu Randy.
Creighton kabaca parmaklarını ovaladı. Bir karar vermesi gerekiyordu. ''Dur bir düşüneyim.''
''Mesele başka bir kadın öyle değil mi?''
''Sus.''
Creighton seçeneklerini tarttı. ''Randy, Cassandra, Randy, Cassandra. Bu geceyi kime adamalıydı acaba?''
''Kim o?'' diye sordu Randy.
Çok geçmeden Creighton seçimini yaptı ve arabayı çalıştırdı.
''Bana gitmiyoruz. Başka bir iş çıktı.''
''Yapma ya.
İn aşağı.''
Randy okyanusa kadar uzanan deponun olduğu köhne mahalleye baktı.
''Burada mı ineceğim? Beni bu kuş uçmaz kervan geçmez yerde bırakmıyorsun herhalde.''
Creighton sesini sertleştirdi. ''Sana arabadan in dedim.''
Üzerinden uzanıp yolcu koltuğu tarafındaki kapıyı açtı.
Randy eşyalarını toplamaya çalışırken yüksek sesle sövdü ve sonra bacaklarını dışarıya sarkıttı.
''Sana hoş vakit geçirtebilirdim.'' Creighton elini sırtına koyup onu arabadan dışarıya itti. Kadın ayaklarının üzerinde sendeledi. Neler kaçırdığını bilmiyorsun.
Sen de öyle. Kadın henüz kapısını kapayamadan Creighton gaza bastı, kapıyı hareket gücünden faydalanarak çarptı ve aniden ileri doğru sürdü. Dikiz aynasından yanından hızla geçtiği Randy'nin tekerleğe vurduğunu gördü. Bağırarak elini kolunu sallıyordu. Bir an geri dönmek ve I ile yazılan Randy'nin ona nasıl zaman geçirteceğini görmek istedi. Fakat hayır, Shade için yapması gereken bir iş vardı ve eğer plana sadık kalırsa yakında mutlu bir şekilde ölebilirdi. Ancak ondan önce bir FBI ajanı ölecekti. Gel gör ki çok mutlu bir şekilde değil. Creighton'ın alması gereken birkaç şey vardı. Hız kurallarını çiğnemek istedi. Fakat Shade'in ona vermiş olduğu oklar ve ok tabancasını almak için gitmekte olduğu apartman dairesinin yolunda tüm trafik kurallarına uydu. Ne de olsa her zaman tetikte olmak gerekiyordu.
14. Bölüm. Victor Drake sinirliydi ve sinirlendiği zaman uyuyamazdı. Uyuyamadığı zamansa daha da sinirlenirdi. Böylelikle yaklaşık 2 saat boyunca yatağında tamamen uyanık bir biçimde yattıktan sonra kalktı ve etrafı camla kapatılmış okyanus manzaralı güneşlenme salonundaki jacuzzi'nin içine atladı. Duvarda Mones'in yanında asılı olan yüksek çözünürlüklü televizyon ekranının sesini daha iyi duyabilmek için jacuzzi'nin fıskiyelerini kapattı. Ancak rahatsız olduğu için televizyonun sesini kıstı ve sadece ekranın altından geçen Nikkei hisse senetlerinin rakamlarını izlemekle yetindi. Tam gevşemeye başlamıştı ki ön kapıdaki güvenlik görevlisi zile bastı. İlk başta zili duymazlıktan geldi. Tek yapmak istediği şey uyumasını sağlayacak kadar rahatlamaktı. Bir zil sesi daha, Victor kıpırdamadı, bir tane daha. Parmağıyla sertçe uzaktan kumandaya dokundu ve televizyon ekranı ikiye bölündü. Sağ tarafında sessiz hisse senetlerinin görüntüsü, solda ise ön girişteki güvenlik kulübesiyle canlı video bağlantısı vardı.
"Ne?" diye haykırdı Victor.
"Efendim, yanımda 2 adam var ve onlar..."
"Saatin kaç olduğundan haberin var mı senin?"
"Biliyorum efendim ama çok ısrarcılar."
"Beni ancak bir koşulla rahatsız edebilirsin, o da..."
Başka bir ses sözünü kesti ve ekranda güvenlik görevlisinin yanında bir yüz daha belirdi.
"Ben Oktal. Geoff da yanımda. Yukarı geliyoruz."
Victor'un parmakları hafifçe titredi ve uzaktan kumandayı jacuzzi'nin içine düşürdü. Ağır bir şekilde küfretti ve kumandayı bulup sudan çıkardı. Ancak bulana kadar ekranda Doktor Oktal Kurvetek'in bememesinin şaşkın bakışlı güvenlik görevlisini geçip eve doğru ilerlediğini gördü. Victor işe yaramaz güvenlik görevlisini ertesi gün kovmaya karar verdi. Fakat şimdi Geoff ve doktorla başa çıkması gerekiyordu. Buraya asla gelmemeliydiler, asla. Bunu daha önce açıkça belirtmişti.
Victor televizyonu kapattı, küvetten çıktı ve kurulandı. Birkaç dakika sonra daha henüz giyinmeye bile zaman olmamışken merdivenlerde 2 adamın ayak seslerini duydu. Daha erken saatlerde sokak kapısını kilitlediğinden emindi. Ama bu Geoff'u azıcık olsun yavaşlatmamışa benziyordu. Victor havlusunu beline doladı ve yavaş adımlarla yatak odasından çıktı. 2 adam antrede onu bekliyordu.
"Burada ne işiniz var?"
Sesi gürlüyordu.
"Size daha önce de söylemiştim, buraya asla..."
"Daha önce ne söylediğini biliyorum." Geoff büyük suratına yakışan geniş burnuyla kapı gibi bir adamdı.
"Ancak mesele çok önemli."
Diğer adam yanında sessizce duruyordu. 60'larında gri sakallı, sakin ve insanı delip geçen gözlere sahip Doktor Oktal Kurvetek, Texas Kriminal Adalet Departmanı'nda zehirli iğneyle infaz yöntemi için denetleyici hekim olarak 20 yıl çalışmıştı. Her zaman Victor'un asabını bozardı. Ne var ki becerileri onu Victor'un görevlendirdiği bu iş için mükemmel kılıyordu. Victor gözlerini Doktor Kurvetek'ten çekti ve Geoff'a dikti.
"Pekala, ne var? Dediğiniz kadar önemli olsa iyi olur."
"Küçük bir sorun çıktı."
Geoff'un yüzü ifadesizdi.
"Ne tür bir sorun?"
"Hunter hiç gelmedi," diye ekledi Doktor Kurvetek.
Victor zorlukla nefes aldı.
"Ne demek hiç gelmedi? Nasıl gelmez?"
"Kobay beklenmedik bir tepki verdi ve polis çağrıldı," dedi Doktor Kurvetek.
Diye sordu Victor.
"Kesin intihar," dedi Geoff. "Hunter muhtemelen kaçtı."
Olay yerini gözetledik. Herkes gittikten sonra bile gelmedi, diye ekledi Doktor Kurvetek. Apartman dairesine gittik. Orada da yoktu. Çekmeceleri alt üst edilmişti. Anlaşılan daireden aceleyle çıkmış. Seni telefonla aramaktansa buraya gelip yüz yüze konuşmamız daha iyi olur diye düşündüm.
Victor olayları birleştirmeye çalıştı. Hunter'ın ne kadar şey bildiğini kestirmek zordu. Ona fazla bir şey söylenmemişti. Yine de ilgili makamlara ötmeye karar verirse bu kesinlikle onlara zarar vermeye yeterdi. Aksine General Biscayne de Perşembe günü geliyordu.
Hayır hayır, bu olamaz, şimdi değil.
Surikata nerede?
Belki gelir diye Hunter'ın evinde, dedi Gichayov.
Victor bir an için tüm bunları sindirmeye çalıştı. Eğer cihaza bir şey olursa ve RUK projesi gözetim kurulu bunu öğrenirse, Drake Şirketler Grubu savunma bölümü sözleşmeyi kaybederdi ve ardından soruşturma başlardı.
Peki şeyi hallettin değil mi?
Endişelenme, dedi Doktor Kurvet'e. Güvenli bir biçimde üste saklı. İlk o işi yaptık. Bu Victor'un B-14 numaralı binaya sınırsız girişe izlerin olabilmesi için Doktor Kurvetek'i kayıtlara geçirdiğine sevindiği nadir zamanlardan biriydi. Ancak şu anda bunların hiçbirini düşünmek istemiyordu. Başı ağrımaya başladı. Bu kadarı çok fazlaydı. En azından cihaz güvendeydi. Bir içkiye ihtiyacı vardı. Evin icabına bakın ve Hunter'ı bulun. Daha fazlasını öğrendiğinizde beni arayın, bunu kontrol altına alalım. Bir daha yarım kalmış iş istemiyorum.
İki adam evi terk etti ve Victor ilaç şişesini aramaya gitti.
Apartman dairesinden gerekli eşyaları alması Crater'ın sadece 5 dakikasını aldı. Bu kadar acele hareket etme zorunluluğundan hiç hoşlanmasa da, ayrıca Randy'ye veda etmek zorunda kaldığı için de biraz olsun canı sıkılmıştı. Oyun asıl şimdi başlamıştı. Adrenalini tavan yapmıştı. Bu da onun çok haz aldığı bir şeydi. Okları, hidrolik güçlü ok tabancasını yükledikten sonra Cassandra Lillo'yu bulmak için evden ayrıldı. Lillo şimdiden bir sonraki kız arkadaşı olarak gördüğü kadındı.
6. ayrımın sonu. Sayfa 82.